Miladi 9. yüzyılın başlarında bugünkü Özbekistan sınırları içerisinde yer alan Buhara'da bir gece vakti herkes uykudayken uyanık bir anne vardır. İki oğlu da yetim kalmış bu annenin küçük oğlu gözlerinden rahatsızlanmış ve görmez olmuştur. Bu saliha kadın günler ve geceler boyu Rabbine oğlunun şifası için yalvarmıştır. Nihayet duadan sonra uykuya daldığı o gece rüyasına Hazreti İbrahim aleyhisselam teşrif eder. Dualarının kabul olduğunu ve oğlunun şifa bulacağını müjdeler. Bu saliha ve mübarek kadın sabah oğlu Muhammed'i gözleri açılmış bir halde bulur. O çocuk Allah Resulü'nün mukaddes mirasının günümüze kadar gelmesinde büyük rol oynayacak, bugüne kadar hazırlanmış en sahih hadis kitabını yazıp bizlere kadar ulaştıracak olan İmam Buhari'dir. Doğumu ve çocukluğu. Hicri 13 Şevval 194, miladi 20 Temmuz 810 Cuma günü öğle saatlerinde Buhara'da İsmail bin İbrahim'in bir oğlu dünyaya geldi. İleride İmam Buhari olarak anılacak bu çocuğun ismini Muhammed koydular. Baba İsmail hem ticaretle uğraşan varlıklı bir insan hem de büyük alimlerden hadis öğrenip rivayet edecek kadar alim bir zattı. Anne de aynı şekilde samimi ve saliha bir kadındı. Aile Muhammed'den önce doğan çocuklarına da Ahmet ismini vermişti. Her iki çocuk da küçük yaşlardayken baba İsmail vefat etti ve çocuklar yetim kaldı. Anneleri kendisini her iki oğlunun da geleceğine adamıştı. O dönemlerde Buhara'da çocuklar medreseden önce küttab adı verilen bir çeşit ilkokula gönderiliyordu. İmam Buhari de küttaba gitmiş, okuma yazma öğrenmiş, 10 yaşından önce Kur'an'ı ezberleyerek hafız olmuştu. Kendisinin Buhara'daki alimlerden ders almaya başlaması da annesinin vesilesiyle olmuştu. Ayrıca babasından kalan kitapları okuyup ezberleyerek daha o yaşında ciddi bir birikime ulaşmıştı. İmam Buhari henüz 11 yaşındayken hocası dahiliğinin bir hadisin rivayet zincirindeki ravilerden birinin ismini yanlış söylediğini fark eder, hocasını uyarır. Hocası önce kızar, sonra hatasını anlayıp çocuk yaştaki talebesinin haklı olduğunu ikrar eder. Bu olay dikkatleri İmam Buhari'nin üzerine çeker ve yaşça büyük insanlar kendisine ilmi sorular sormaya başlar. Yine bu yaşlarında ilim tahsili için ilk yolculuklarına başlar İmam Buhari. Merv'de ilim tahsil ettiği günlerde sınıfın düzenini sağlayan ve müeddip denilen bir görevli kendisine o gün için kaç hadis yazdığını sorar. İmam Buhari iki hadis deyince sınıf arkadaşları alaycı bir şekilde gülerler. Orada bulunan ve kim olduğu zikredilmeyen yaşlı bir zat gülenleri uyarır ve gülmeyin der. Bir gün gelir, belki de o size güler. İmam Buhari 16 yaşına geldiğinde Abdullah bin Mübarek ve Veki bin Cerrah'ın kitaplarını tamamen ezberlemiştir. Ki bu kitaplardan bugün elimizde olanlar bile ciltler tutmaktadır. Burada asıl önemli olan İmam Buhari'nin hadislerin sadece lafızlarını değil, ravilerini ve ravilerin biyografilerini de öğrenmiş olmasıdır. Bu husus Buhari'deki hadis ilminin temellerinin çok sağlam atıldığını göstermektedir. Gençliği ve hadis toplama çalışmaları. İmam Buhari 16 yaşındayken annesi ve abisi Ahmet ile birlikte hacca gider. Hac sonrası annesinden izin alarak Mekke'de kalır. Bu annesini dünya gözüyle son görüşü olacaktır. İmam Buhari daha sonra dönemin İslam dünyasının ilim merkezlerini dolaşmaya başlar. Bu merkezler Bağdat, Basra, Bel, Dimaşk yani Şam ve civarı, Humus, Küfe, Nişabur, Mısır gibi merkezlerdir. Bu yolculuklarda kendisinden hadis yazdığı muhaddislerin sayısı 1080'e kadar ulaşmıştır. İmam Buhari'nin yolculuklarının amacı kısaca hadis toplamaktır. Ancak yanlış anlaşılmasın. İmam Buhari hadis toplarken bir sokak anketçisi gibi davranmaz. Hadis toplamak ciddi bir iştir. Bugün sosyal bilimlerde bilimsel bir araştırmanın en önemli aşamalarından olan veri toplama aşamasının önemini konuyla ilgilenenler bilir. Basit bir araştırma için bile veri toplamak en önemli aşama sayılabilir ve kendine özgü yöntemleri vardır. İmam Buhari'nin de hadis toplarken kendine özgü bir sistematiği ve yöntemi olmuştur. O hadis topladığı kişileri önce biyografilerini yazacak kadar tanır, bu insanların hayat hikayelerini okur, dinler ve mümkün olduğunca sorgular, sonra hepsini not eder. Bu çalışmalar Buhari'deki hadislerin isnat zincirinin çok güçlü olmasını sağlamıştır. İmam Buhari yıllar süren hadis çalışmalarıyla geniş bir kişisel kütüphaneye de sahip olmuştu. Kitaplarını veya notlarını mümkün olduğunca yanında taşırdı. Hatta cariyesi odasında kitaplardan dolayı adım atacak yer kalmadığından şikayetçi. Bir gün evinde misafirleri varken hizmetlisi ikramda bulunmak üzere odaya girer ancak ayağı tökezleyerek imamın üzerine doğru sendeler. Bu sırada İmam Buhari'nin birkaç sayfalık çalışması da üzerine dökülenler nedeniyle ziyan olur. İmam kızgınlıkla yürümesini bilmiyor musun deyince hizmetli her yer dolu yürüyecek yol bırakmamışsın ki yürüyeyim diye karşılık verir. İmam öfkelenir ancak tutar hizmetlisini azat eder. Misafirleri onu öfkelendiğin için mi azat ettin deyince hayır öfke anında yanlış bir şey yapmış olmamak Rabbimi razı etmek için azat ettim der. Bu olay bize İmam Buhari'nin hem ilme düşkünlüğü hem de kalp ve ruh hayatı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Demek ki İmam Buhari kendi hadis kitabına da aldığı "Gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiğinde nefsine hakim olabilendir" hadisine göre amel etmiştir. Demek ki o kuru bir bilgi taşıyıcısı değildir. Buhari'nin zekasına ve hafıza gücüne dair kaynaklarda şöyle bir hadise aktarılır. Kendisinin Bağdat'a geldiğini duyan hadisçiler onu imtihan etmek isterler. Bu hadisçiler tam 100 tane hadis hazırlarlar. Bu hadislerin senetlerini ve metinlerini de kasten birbirine karıştırırlar. Yani ortada senetleri ve metinleri doğru olmayan, her birinin senedindeki bazı isimler başka hadislere bilerek karıştırılmış olan 100 hadis vardır. Bu 100 tane hadisi 10 tane talebeye verirler. İmam Buhari toplantı yerine gelince seçilen talebeler bu hadisleri İmam Buhari'ye okurlar. Toplantı yerinde İslam dünyasının farklı bölgelerinden gelen birçok hadis alimi de bulunmaktadır. İmam Buhari kendisine okunan hadislerin doğrularının bu şekilde olmadığını söyler. Daha sonra tüm hadislerin senet ve metinlerinin doğrusunu ayrı ayrı ve teker teker okur. İmam Buhari hakkında şüphesi olan alimler ise onun nasıl bir zekaya, hafıza gücüne ve hadis ilmine sahip olduğunu canlı canlı görmüş olurlar. Sahih-i Buhari'nin yazılışı. İmam Buhari'nin yaşadığı çağda İslam dünyasında o güne kadar yazılmış pek çok hadis kitabı vardır aslında. Ancak bu kitaplar sahih hadislerin yanında hasen ve zayıf hadisleri de içermektedir. Ayrıca sınıflandırma açısından pek sistematik kitaplar olmadığı için kendilerinden istifade edilmesi zordur. Diğer yandan sapkın fırkalar ve bidat ehli grupların elinde de pek çok uydurma rivayet dolaşmaktadır. Bu nedenle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerine kolayca ulaşılabilecek, konularına göre sınıflandırılmış, ravi zinciri ve metin açısından sahih olan hadislerin bir araya toplanması büyük bir ihtiyaçtır. Ancak bu kolay bir iş de değildir. Çünkü o gün için İslam aliminde adeta serbest dolaşımda olan binlerce hadis toplanacak, ravileri tek tek tespit edilecek ve en ince ayrıntılarına kadar sorgulanacak, eldeki hadislerin içlerinden sahihlere ayıklanacak, konularına göre sınıflandırılacak ve bir araya getirilecektir. Bu iş o günün imkanlarında öylesine zordur ki ancak hayatını bu işe adayacak, karşısına çıkan bütün zorluklara katlanacak, sadece maddi değil manevi engelleri de aşabilecek, zeka, hafıza, bilgi birikimi ve ahlak açısından olgun insanlar böyle bir işin altından kalkabilecektir. İmam Buhari Mekke'de 16-17 yaşlarında bir hadis öğrencisiyken hocası İshak İbni Rahu'ya bir gün şöyle der: "Keşke birisi çıksa da Resulullah'ın sahih sözlerini ve sünnetlerini bir araya getirse, insanlar da Allah Resulü'nün sözlerine ve sünnetlerine ulaşabilse." İşte İmam Buhari bu sözü kendisine bir hedef olarak kabul eder. O günden itibaren bu işin nasıl yapılabileceği üzerinde durur, kafa yorar, fikir çilesi çeker. Bir gece rüyasına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teşrif eder. Gündüz yaşanan samimi ıstırap gece rüyada meyve vermiştir. Rüyada Efendimiz ıssız bir çölün ortasında oturmaktadır. İmam Buhari elindeki yelpaze ile Efendimiz'i serinletmektedir. Efendimiz de bu durumdan gayet memnun olmuştur. İmam Buhari heyecan içinde uyanır ve rüyasını hocasına aktarır. Hocasının ve diğer ilim ehlinin tabiri şudur: "İnşallah Allah Resulüne atfedilen yalanlardan Allah Resulünü korumaya dair işler yapacaksın ve Allah seni inşallah bu iş için memur kılacaktır. Şüphesiz ki rüya ile amel edilmez." Ancak bu söz rüyaların dini bir sorumluluk doğurmayacağını ve başkaları için bağlayıcı olmadığını ifade eder. Kişisel olarak bir insan böyle bir rüya görür de onu nasıl görmezden gelebilir, nasıl yerinde durabilir? İmam Buhari de yerinde durmamıştır. Medine'de Allah Resulü'nün kabrine yakın bir yerde, özellikle de mehtaplı gecelerde Tarihül Kebir isimli eserini yazmaya başlar. Bu eser sahabe efendilerimizden başlayarak İmam Buhari'nin zamanına kadar birbirlerinden hadis aktaran ravilerin biyografilerine dair bir kitaptır. Bu kitapta yaklaşık 13.500 isim hakkında hadis ilmi için gerekli biyografik bilgiler vardır. Bu kişilerin sahabi mi, tabi'in mi oldukları, yaşadıkları bölgeler, sahip oldukları siyasi veya itikadi görüşler tek tek not edilmiştir. Buradaki amaç ravilerin hadis nakli açısından güvenilir insanlar olup olmadıklarını belirlemektir. İmam Buhari bu kitapla ileride yazmaya muvaffak olacağı Sahih-i Buhari isimli hadis kitabının temellerini henüz 18 yaşındayken atmış oluyordu. Evet, 18 yaşında binlerce ravinin biyografisini içeren eleştirel ve sistematik bir eser yazmayı başarmış birisinden bahsediyoruz. Bu durum o güne kadar İslam tarihinde bir ilktir ve harikulade bir iştir. Daha sonra Buhari hafızasında ve notlarında bulunan hadisleri bir araya getirmeye başlar. Yıllar süren yolculuklar ve hadis derlemeleri sonucu muazzam bir hadis veri tabanı oluşmuştur. Bu veri tabanında yaklaşık 600 bin hadis vardır. Tabii ki bunların hepsi sahih değildir. İmam Buhari bunları öncelikle Mebsut adlı eserde bir araya getirir. yani bir cins veri tabanı oluşturur. Sonra konu başlıklarına göre hadisleri sınıflandırır. Bunların içinden de en sağlam rivayetleri ayıklar ve Sahih-i Buhari isimli meşhur eserini meydana getirir. Çalışmasını bitirdikten sonra kitabını alır, Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in ve Ali bin Medini gibi hadis otoritelerinin onayına sunar. Bu isimler hadis alanında adeta bir jüri gibidir. İşte bu isimler Sahih-i Buhari'de sadece 4 tane sahih olmayan hadis tespit ederler. Bu durum bugün akademik çevrelerce veya tez, makale yazımı gibi konularla içli dışlı olanlar tarafından da takdir edileceği üzere büyük bir başarıdır. Peki böyle bir hadis kitabının yazılmış olmasının önemi nedir? İmam Buhari'nin Hazreti Musa ve Hazreti İsa ümmetlerinin uğradığı akıbete, ümmeti Muhammed'in uğramamasında Sahih-i Buhari'yi yazmış olmakla büyük bir payı vardır. Çünkü Tevrat ve İncil de Yahudilerin ve Hristiyanların ellerindedir, ancak Tevrat ve İncil tahrif edilmiştir. Bu tahrifin en büyük nedenlerinden birisi Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın sünnetinin muhafaza edilememiş olmasıdır. O iki büyük peygamberin sünneti, sözleri, Tevrat ve İncil'den nasıl istifade edileceğine dair rehberlikleri sahih ve sistematik bir biçimde sonraki nesillere aktarılamayınca Tevrat ve İncil Yahudi ve Hristiyan ruhbanlarının elinde adeta oyuncak olmuştur. Günümüzde de Allah Resulü'nün hadisleri elimizde olmasaydı Kur'an aynı akıbete uğrayabilirdi. Bu yönüyle denilebilir ki Kur'an'ın ilahi muhafaza ile korunmasının sebepler alemindeki bir yönünü de hadislerin korunması ve günümüze kadar aktarılabilmiş olması oluşturmaktadır. Elbette ki sorunlar vardır, ancak hadislerin veya umumen sünnetin olmadığı bir ortam düşünürseniz Kur'an'ın kimlerin elinde oyuncak olabileceğini tahmin etmek hiç de zor değildir. İkinci nokta şudur ki İmam Buhari'nin yaptığı işi yapmaya çalışan pek çok hadis alimi olmuştur. Ancak İmam Buhari hadis derleme, sahih hadisleri tespit etme ve bu hadisleri belirli bir sınıflamaya tabi tutarak kitaplaştırma işini dönemin şartları içinde en bilimsel, en sağlam ve en sistematik şekilde yapan isimdir. En bilimsel tabirini bilerek kullandık. Bilimle, bilimin mantığıyla veya bilim felsefesiyle ilgilenenler bilimsel yöntem tabirinin ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Bu yöntem bir şeyin doğruluğundan nasıl emin olabiliriz sorusuna verilen tutarlı ve doğru cevaplardan oluşur. İşte İmam Buhari'yi diğer hadis alimlerinden ayıran da onun bir hadisin sıhhatinden nasıl emin olunabileceğine dair sorular sorması, cevaplar vermesi ve bir yöntem oluşturmasıdır. Bu büyük imamı çağdaşlarından ileri taşıyan da budur. İmam Buhari bir hadisin sahih olup olmadığına dair ortaya koyulmuş kriterleri yeterli bulmamıştır. Örneğin bir ravinin diğer raviden hadis aktarması konusunda her ikisinin de aynı dönemde yaşamış olması o güne kadar kabul edilen bir uygulamaydı. Ancak İmam Buhari bunu yeterli bulmaz. Bu iki ravinin aynı dönemde yaşamaları gibi birbirleriyle görüşmelerinin de şart olduğunu söyleyerek bunu bir kriter halinde kendi hadis usulüne dahil eder. Peki bazılarının iddia ettiği gibi Sahih-i Buhari tamamen masa başında mı yazılmıştır? Hayır. Bu iddianın sahipleri İmam Buhari'nin hadis için yolculuklar yapmadığını, kendisinden önceki hadis kitaplarından derleyerek bir eser oluşturduğunu söylerler. Ancak dönem üzerine yapılan çalışmalardan anlıyoruz ki herhangi bir hadisin daha önce herhangi bir kitapta bulunması o hadisin hayatta olan ravileriyle görüşmeye engel olmamıştır. Bu konuda yüzlerce örnek bulunabilir. İmam Buhari de en az 16 yıl boyunca hadis yolculukları yapmış bir isimdir. Böyle bir insana masa başı memuru veya bir noter gibi bakmak cehalet değilse daha farklı ve maalesef iyi olmayan bir niyetin ürünüdür. Buhari'ye bir başka saldırı da eserini yüz binlerce hadisten seçerek oluşturduğu iddiasıyla ilgilidir. Evet, Buhari eserini 600 bin kadar hadisin arasından seçerek oluşturduğunu söylemiştir. Bu rakam gerçekçi midir? Gerçekçidir. Neden? Bir defa ilk dönemlerde özellikle hadis alimleri arasında hadis denilince tek bir metin anlaşılmazdı. Örneğin bize göre ameller niyetlere göredir hadisi sadece bir hadistir. Din nasihattir hadisi de ayrı bir hadistir. Bu ikisini toplayınca iki hadis eder. Ancak hadis ilminde hadis denince bir hadisin farklı rivayet kanalları da kastedilir. Örneğin ameller niyetlere göredir hadisini Hafız Ebu İsmail el-Herevi tam 700 farklı yoldan kaydedip tespit eder. Buna göre sadece ameller niyetlere göredir hadisi kendi başına 700 hadis etmektedir. Yahut kim benim adıma yalan isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın hadisini bizler bir hadis olarak sayarız. Bu hadisin rivayet kanalları aşağı yukarı 50'dir. Hadis alimleri bu rivayet kanallarının da işin içine kattıkları için bu hadisi 50 hadis olarak ele alırlar ve öyle sayarlar. Dolayısıyla İmam Buhari 600 bin hadis demiş ise 600 bin farklı metinden bahsetmiyordur. Rivayet kanalları veya isnat zincirleri olarak bizim bir tane saydığımız hadisi bazen 10, bazen 50, bazen 100 sayarak bahsediyordur. Evet, İmam İmam Buhari mükemmel bir iş yapmıştır. Bunda zerre kadar şüphe yoktur. Ancak biz Müslümanların hazin durumu şudur ki İmam Buhari'nin yöntemini geliştirmemiz mümkün olmamış. Tam aksine bu konuda bir gerileme yaşanmıştır. Örneğin İmam Buhari'nin öğrencisi olan İmam Müslim sahih hadis kriterlerini daha da gevşek tutmuştur. Hocasının yöntemini daraltması, böylece daha da olgunlaştırması gerekirken genişletmiştir. İlerleyen yüzyıllarda da bu durum bu şekilde devam etmiştir. Bu da hadis usulünde ciddi bir gerileme sayılır. Şimdi soralım. İslam dünyasında hadis konusunda bilimsel yönteme en yakın, ilmi kriterler ve sistematik içerik açısından en iyi hadis kitabı sayılabilecek olan Buhari'de yer alan bütün hadisler sahih midir? El cevap hayır değildir. Ancak bu durum Buhari'nin kıymetine bir zarar vermez. Neden zarar vermez? Buhari'deki bütün hadislerin sahih olması gerekmez mi? Hayır, gerekmez. Kusursuzluk Allah'a ve onun kitabına mahsustur. Beşer elinden çıkan her şey bir yönüyle eksik, hatalı, kusurlu olacaktır ve bu gayet normaldir. Burada önemli olan hata payının en aza indirilmesi, niyetinde temiz tutulmasıdır. Bu ikisi sabit olduktan sonra hata payları her bilimsel çalışmada olduğu gibi kabul edilebilir durumlardır. Yeter ki sonradan gelenler bu hata paylarını daha da azaltsınlar ve böylece adım adım mükemmele ulaşılabilsin. Fakat heyhat, az önce değindiğimiz gibi İmam Buhari'nin hadis ilmini getirdiği nokta halen aşılabilmiş değildir. Bu da biz Müslümanların ayıbıdır. Peki neden böyledir? İslam dünyası Buhari'yi aslında çok sever ama genellikle sadece sever. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Bu sevgide ise hadis ilminin bayrağını Buhari'den alıp ileriye taşımak adına emek sarf etmek pek yoktur. Buhari İslam dünyasında öyle çok sahiplenilmiştir ki, örneğin Napolyon Mısır'a gireceği zaman insanlara Buhari okutturulmuştur. Yine Osmanlı'da deprem gibi afetlerde Buhari hatimleri yapılırdı. Cumhuriyet tarihimizde de 1. Meclis açıldığında Mustafa Kemal Paşa, ülkenin bazı bölgelerine Buhari hatimleri okunması için genelgeler göndermiştir. Fas'ta da savaşlarda Buhari nüshası taşıyan özel birlikler oluşturulmuştur. Bu anlatılanlar şunu gösteriyor, Buhari'nin sahihi İslam dünyasında özellikle de Sünni dünyada hakim olan kültürün oluşmasında ana direklerden biri olmuştur. Ancak Buhari'yi kıymetli yapan asıl şey kitabın içinde yer alan Efendimiz'e ait mübarek sözlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın din ile ilgili söylediği sözler de dinin önemli bir parçasıdır. Biz dinimizi Kur'an'dan ve Efendimiz'den öğreniriz, Buhari bu yüzden önemlidir. Ancak İslam dünyasında Buhari'nin bir kutsal kitap gibi görülmesi, boyunlara asılarak savaşlarda korunarak taşınması, sıkıntılı anlarda evrat gibi okunması gösteriyor ki Müslümanlar zamanla nasıl ki Kur'an'ı sadece telaffuz edilen, anlamı ve içeriği bilinmeyen, özel gün ve geceler ile ölülerin arkasından okunup geçilen bir kitap haline getirmişlerdir. Buhari de kısmen benzer bir akıbete uğramıştır. Bu da bizim dünyamızın önemli sorunlarından olan donuklaşma, ilerleyememe, yerinde sayma, geleneği din haline getirme sorunlarının bir parçası ve yansımasıdır. Buhari'nin memleketine dönüşü ve vefatı. İmam Buhari sahihini yazdıktan sonra memleketi Buhara'ya döner. Vali kendisini adeta bir devlet töreniyle karşılar, daha sonra kendisine bir elçi gönderir ve yazdığı kitabı alıp saraya gelsin, ben ondan o ilimleri yani hadisleri dinlemek istiyorum der. Ayrıca çocuklarına da özel ders vermesini ister. Bakınız bu davet pek çok alim, entelektüel, yazar vesaire için büyük bir fırsattır. Hem şöhret için büyük bir fırsattır hem de kendi düşüncelerinin yayılması için. Fakat İmam Buhari bu daveti kabul etmez, elçilere şöyle der, ben ilmi alçaltamam ve kimsenin kapısına götürmem. İlmin izzetine zarar veremem. Valinin ilimden bir şeye ihtiyacı varsa halka açık derslere katılmak için mescide gelsin veya evime buyursun. İkinci talebine gelince onun çocuklarının ümmetin diğer çocuklarından ne farkı var? Çocukları ilim istiyorlarsa gelsinler, ders halkalarına katılsınlar. Vali bu cevaba sinirlenir ve İmam Buhari'yi Buhara'dan çıkarmak için uğraşır. Ayrıca İmam Buhari'nin memleketinde gördüğü teveccüh bazı alimlerde de kıskançlık uyandırır. Bu alimler de İmam Buhari aleyhine çalışmaya başlarlar. İmam Buhari o kadar baskıya uğrar ki memleketini terk etmek zorunda kalır. Buhara'dan Semerkant'a doğru yola çıkar ve Harteng kasabasına varınca Ramazan'ın son gecesi olan bir cuma gecesi hastalanır. Ertesi gün bayramdır. Hicri 30 Ramazan 256, miladi 1 Eylül 870 tarihinde vefat eden bu büyük zat vefat ettiği yerde cuma namazından sonra defnedilir. Buhari uzmanı diyebileceğimiz İbn Hacer'in anlattığına göre Abdülvahid bin Adem isimli bir zat rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve bir grup sahabeyi görür. Selam verir ve kimi beklediklerini sorar. Efendimiz de Muhammed İbni İsmail el-Buhari'yi bekliyoruz buyururlar. Bu zat ertesi gün İmam Buhari'nin vefat haberini alır ve vefat zamanını araştırınca tam rüyayı gördüğü zaman vefat ettiğini öğrenir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah benden bir hadis işitip onu başkasına aktaranın yüzünü ak etsin buyurmuştu ve bu dua insanlarda hadis ilmine iştiyak uyandırıyordu. Ayrıca bir hayra vesile olan onu yapan gibidir hadisini de biliyoruz. İmam Buhari'yi bu iki hadis ışığında değerlendirince karşımıza yüzü apak bir alim ve hasenat defterine kendisiyle amel nakledilen hadislerden hisse yazılacağı için amel defteri adeta hiç kapanmayacak bir bahtiyar çıkmaktadır. Allah Teala'dan Muhammed bin İsmail el-Buhari'ye rahmet ve mağfiretini yağmur gibi yağdırmasını, onu Efendimiz'e komşu eylemesini ve ona bahşettiği bahtiyarlığın gölgesini bize de nasip etmesini diler ve dileniriz. Videoyu Buhari'nin sahihine kaydettiği son hadisi şerifle bitirelim. İki kelime vardır ki bunlar Rahman'a sevgilidir, dile hafiftir ancak mizanda ağırdır. Bu kelimeler Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azimdir.